بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. İsra suresini tamamladık. Bugün Mekke'de inmiş olan Kehif suresine geçiyoruz. Kur'an-ı Kerim'in 18. suresi. Allah-u Teala hem bu sureyi hem bütün sureleri en iyi şekilde anlayan, en güzel şekilde yaşayan ve bütün insanlığa en güzel şekilde ulaştıran kullardan olmayı hepimize nasip eylesin. Şimdi önce Yahya Hoca'yı dinliyoruz, sonra dersimize devam edeceğiz.
Evet, Kehf suresi Kur'an-ı Kerim'in 18. suresi. Bu surenin Mekke döneminde indiği rivayet ediliyor ve 110 ayetten oluşuyor sure. Bugünkü derste ilk 8 ayetini okumayı planlıyoruz. Bu ayetler mealen şöyle: Her şeyi mükemmel yapmak, kuluna bu kitabı indiren ve onda herhangi bir eğrilik oluşturmayan Allah'a özgüdür. Onu dosdoğru bir kitap olarak indirmiştir ki kendi katından gelecek çetin bir baskıya karşı uyarıda bulunsun ve iyi işler yapan müminler için de güzel bir ödül, yani cennet olduğunu müjdelesin. İçinde sonsuza dek kalacakları bir ödül. Onu bir de Allah çocuk edindi diyenleri uyarsın diye indirmiştir. Bu hususta onların da atalarının da elinde bir bilgi yoktur. Ağızlarından çıkan söz ne de büyük. Onlar sadece yalan söylüyorlar. Bu söze, yani Kur'an'a inanmıyorlar diye arkalarından üzülerek neredeyse kendini yiyip bitireceksin. Hangisi daha güzel iş yapacak diye insanları yıpratıcı bir imtihandan geçirmek için biz yerin üzerinde olanları onun süsü yaptık. Gün gelecek, onun üzerinde olanları mutlaka kupkuru bir yüzeye çevireceğiz. Evet, ilk 8 ayet böyleydi.
Allah-u Teala bu ayete Elhamdu kelimesiyle başlıyor. Biliyorsunuz her gün namazlarımızda Fatiha suresini okuruz. Elhamdülillah ile başlayan. Burada da Elhamdülillah ile başlıyor. Hamd kelimesi Allah'a mahsus olan bir şey. Yani bir şeyi olması gerektiği gibi yapan demektir. Onun için Allah-u Teala her şeyi mükemmel yapar. Allah bari sıfatına sahiptir. Haşr suresinin son ayetinde Allah-u Teala bunu bize bildirir. Bari demek, yarattığı her şeyi farklı yaratan demektir. Dolayısıyla Allah-u Teala'nın gücü, kudreti, bilgisi ve yani onun mükemmel yaratması konusunda yeryüzünde hiç kimsenin şüphesi yoktur. Allah-u Teala bütün bunlara fıtrat diyor. Tabiatta yarattığı her şeye. Bizim her birimizin hücresi kendimize özgüdür. Hatta hücreler birbirine benzemez. Her insan kendisine özgü özelliklere sahiptir. Herkese diğerinden farklı özellikler vermiştir Allah. Bu özelliklerini geliştirenler başarılı olurlar. Dolayısıyla yarattığı her şeyi mükemmel yaratmak sadece Allah'a mahsustur. Verdiği her şeyi mükemmel olarak veren. Peki yanlışı kim yapıyor? Yanlışı biz yaparız. Allah-u Teala dine de fıtrat demiştir. Tabiata geçerli kanun ve kuralların bizim hayatımızda uygulanma şeklidir. İşte biraz sonra ayette de okuyacağız. Allah-u Teala bizi imtihan etmek için bu dünyayı farklı bir şekilde yaratmış ama bunlar geçicidir. Aklımızı kullanırsak, duygularımızın esiri olmazsak imtihanı kazanmış oluruz. Burada şimdi şöyle diyor Allah: Elhamdülillah lezi enzele ala abdihi el kitab. Kuluna bu kitabı indiren Allah. Yani her şeyi mükemmel yapmak ona özgüdür. Bu kitabı kuluna indiren Allah özgüdür, her şeyi mükemmel yapmak. Öyleyse bu kitap da Allah'ın kitabı olduğuna göre bu da mükemmel bir kitaptır. Allah'a özgüdür. Allah'tan başka hiç kimse Bu kitabın bir benzerini, bırakın kitabın benzerini, surelerinden herhangi birinin benzerini yapamaz. İşte bundan önceki surede şöyle bir ayet okumuştuk. Kul le'in istema'atil insu vel cin 88. ayette İsra suresinin, de ki diyor, insanlar ve cinler bir araya gelse, alâ en ye'tum misli hâdel Kur'an, bu Kur'an'ın bir dengini getirmek üzere birleşseler, la ye'tune misli, bunun dengini getiremezler. Ve lev kâne ba'duhum li ba'din zahira, onlar birini diğerine sırt vermiş olsa, birbirleriyle tam ciddi bir dayanışma içerisinde olsalar bile. Dolayısıyla Allah-u Teala'ya ait olan her şey mükemmeldir. Onun için buradan diyor ki, burada diyor ki velem yec'al lehu i'veca. Bu kitap için öyle anlaşılmaz eğrilikler de oluşturmamıştır. Her şeyiyle mükemmeldir. Çok ince olabilir. Çok dikkatli olmanız gerekebilir. Çok iyi anlamak için Allah-u Teala'nın Kur'an'da koyduğu sisteme ciddi bir şekilde uymanız gerekir. Ama asla bunun içerisinde İveç, yani anlayamayacağınız yanlışlar, sizi yoldan çıkaracak şeyler asla yoktur. Şimdi Kur'an-ı Kerim'de yoktur da tabii bugün Tevrat'ta da, İncil'de de, Kur'an-ı Kerim meallerinde de o kadar çok yanlışlar var ki, Allah'a hamd senalar olsun ki Kur'an'ın gerçek metni bizim elimizde var. Allah tarafından korunmuştur. Herhangi bir kişi buna müdahale edecek durumda değildir. O dikkatli bir çalışma sonucu şeylere yerleştirilmiş olan, meallere ve tefsirlere yerleştirilmiş olan yanlışları ortaya çıkarabiliyoruz. Ondan sonra diyor ki kayyimen, kayyim yani sapasağlam ya da yani her şeyi tam yerinde düzgün yapan bir kitap. Yani bu kitapta herhangi bir yanlış bulamasın. Her şeyi tam ve düzgün olarak yapan bir kitaptır. Evet. Niçin böyle indirmiş? Liyunzire be'sen şedide. Tabi bu yunzire'nin faili kendisine kitap inmiş olan Muhammed Aleyhisselam da olabilir. Aslında bu kitap bize de indirilmiştir. Yani bunun bu şey değil, yani dünyada yaşayan herkes için indirilmiştir bu kitap. Buna uymamız için. Dolayısıyla liyunzira, bu kitap uyarsın diye. Muhammed Aleyhisselam uyarsa bile bu kitapla uyaracak. Allah şöyle diyor diyecek, kitaptan ayet okuyacak. Biz de insanları uyardığımız zaman Allah şöyle diyor diyeceğiz, kitaptan ayet okuyacağız. Ve insanlar buraya bakacak, ha. Eğer biz bu ayetleri doğru okur, muhatabımızın kendi diline doğru bir şekilde anlatırsak, o bu ayetlerle kendi fıtratı arasında tam bir uyum olduğunu görür ve itiraz etme imkanı bulamaz. Tabii yanlış, yalana sapmış olan kişileri susturamazsınız ama yani aklı başında gerçekten iyi bir kişi ise bunu yapar. لِيُنْذِرَ بَأْسًا شَد۪يدًا مِنْ لَدُنْهُ. Kendi katında böyle şedid bir baskın, yani böyle zorluk. Şedid ne demek? Şunu şeyi hatırlayın. Şedde kelimesini iki aynı kelime bir araya geldiği zaman ona şeddeli denir. İşte bu şedid de herkesin işlediği günaha denk cezayla cezalandırılması anlamına gelir. Cenab-ı Hak En'am suresinin 160. ayetinde diyor ki, oraya ahirete iyilikle gelen onun 10 katını bulur, kim de kötülükle gelirse yaptığının dengini. İşte şedid o demektir. Ama biz Türkçe'de şiddetli dediğimiz zaman böyle sınırsız, anlaşılmaz, böyle çok fazla yani kanunsuz, kuralsız gibi anlaşılıyor. Tabii bir Arap bunu doğru anlar da biz bir Türk olarak yanlış anlayabiliriz. Bakımdan ona göre şey yapıyor. Şimdi biz genellikle çetin manasını veriyoruz. O yanlış değil. Çünkü o ikisi birleştiği zaman yani tam yaptığın suçun karşılığında cezayı gördüğü zaman itiraz etme şansın olmaz. Yani hiçbir şey konuşamazsın çünkü her şey ortada. Sen yaptığının cezasını görüyorsun. Evet, Allah katından olacak bir suça denk cezalandırma konusunda insanları uyarsın diye. İnsanları uyarsın diye. Yani insanlar niye? Çünkü Allahü Teala sistemini insanları ve cinleri imtihan için kurmuştur. Tabii bu aynı zamanda Kur'an-ı Kerim cinler için de inmiş bir kitaptır. Yani sadece insanlara değil. Ahkaf suresinde ne diyordu Allahü Teala? Kul uhiye ileyye ennehu sema'a neferun minel cin. Öyleydi değil mi?
Okul Vahiy'in cin suresinin başı.
O orada evet.
Evet. Ama orada da ona benzer
ona,
şeyler
var. Ona benzer.
İdir sarafna ileyke neferun minel cin yestemiyune Kur'an.
Neferun minel cin yestem. İstersen sadece bir mealinler okuyun.
Evet, şöyle Ahkaf suresi Kur'an-ı Kerim'in 46. suresi. Onun 29. ayeti şöyle. Bir gün Kur'an'ı dinlemeye hazır bir grup cini sana yönlendirmiştik. Yanına vardıklarında birbirlerine susun dediler. Dinlemeleri tamamlanınca birer uyarıcı olarak toplumlarına döndüler.
Geliyorlar.
Evet.
Muhammed Aleyhisselam'ı dinliyorlar. Geliyor, bakıyor, Kur'an okunuyor. Belki şu anda da burada olan olabilir. Susun diyorlar. İyice dinliyorlar.
Ondan sonra
okuma
da
bitince
olarak
toplumlarına uyarıcı olarak gidiyorlar. Burada ayetin başına dediği uyarasın diye değil mi? Onlar da kendi toplumlarına uyarmaya gidiyorlar. Evet, devam et.
Dediler, onlara da şöyle dediler. Ey halkımız, Musa'dan sonra indirilmiş, kendinden önceki kitapları tasdik eden, gerçeğe ve dosdoğru yola yönelten bir kitap dinledik.
Demek ki Musa'ya indirilen kitaba inanıyorlarmış. Ve yeni kitap bekliyorlar, tasdik etme şartı olması gerekiyor, evet.
Ey halkımız, Allah'a çağırana olumlu cevap verin ve ona inanıp güvenin ki Allah hem günahlarınızı bağışlasın hem de sizi acıklı bir azaptan korusun.
Tamam, bitti
evet.
mi?
Evet.
Tamam. İşte mesela bakın işte Kur'an'ı gelip dinliyorlar. Gerçi Cin suresinde de var. Ama bu daha özet. O biraz daha uzun. Şimdi demek ki bu uyarı sadece bizimle alakalı değil. Cinlerle de alakalı. Çünkü Allahü Teala insanları ve cinleri imtihan için yarattığını söylüyor. Melekler de Allah tarafından görev verilmiş cinlerdir. Onlar da imtihana tabidir. Onlar da öyle şey değiller. Yani suçsuz, günahsız varlıklar değillerdir. Onlar da Allahü Teala şeyde İsa suresinin 171 miydi? O ayette diyor ki hele diyor onlar, yani İsa Aleyhisselam bile, mukarreb melekler bile, yani kendileri büyüklense de böyle Allah'ın emirlerine karşı böyle şey yapsalar, burun kıvırsalar aynen iblis gibi olurlar diyor. Hiç şeysi yok. Yani onlar da imtihandan geçen varlıklardır. 170 kaç? 172-173. Ayetler, evet. Nisa suresi. Şimdi bir uyarı yapıyor bu. Uyarı yapıyor. Bakın uyarı da herkes fıtratıyla doğruları biliyor zaten. Biraz sonra da ayette göreceğiz ama duygusallaşıyor insanlar ve cinler. Orada kaybediyorlar. Peki ve yübeşşiral müminin, inananlara da müjde versin diye. Kim müjde verecek? Allah'ın kitabı. O kitabı gidip anlatan kişiler tabii ama ayet de verecek kendi kafalarından değil. اَلَّذ۪ينَ يَعْمَلُونَ الصَّالِحَاتِ İyi işler yapanlar. اَنَّ لَهُمْ اَجْرًا حَسَنًا Onlar için güzel bir ödül vardır. Peki iyi işler ne demek? İyi işler derken hiçbir sıkıntı çekmeyecek miyiz? Hayır. Allah-u Teala bizi çok ciddi sıkıntılara sokacaktır. Mesela işte Bakara suresinde 150 kaç? 155 mi? وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْسٍ مِنَ الْاَنْبَالِ وَالْاَنْفُسِ وَالْثَمَرَاتِ Şurası kesin diyor. Sizi yıpratıcı bir imtihandan geçireceğiz. Hepimiz için. Herkes için geçerli. Herkes kendi başına geçenleri bildiği için başkalarına der ki benim başımdan geçenler pişmiş tavuğun başından geçmemiş diye. Sen sadece kendini biliyorsun. Diğerlerinin ne yaptığını bilmiyorsun ki. وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشْيْءٍ مِنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعُ. Biraz korku, biraz açlık. Ve نَقْسٍ مِنَ الْاَنْبَالِ وَالْاَنْفُسِ وَالْتَمَرَةِ. Mal noksanlığı. Ay ne zaman, ne, her şeyimiz vardı, şimdi baksa bir şey yok. Can noksanlığı, yakınlarınız ölebilir. Ve gelir noksanlığı. Yahu eskiden Allah neydi bir durum, şimdi baksana bir eve bir ekmek götürmekte sıkıntı çekiyorum diyebilirsin. Peki bütün yani bu sıkıntılardan hepimiz geçeceğiz. Bu bir imtihan dünyasıdır. Bunlar birer imtihan sorusu olarak kabul edelim. Ve beşşir-i sabirin. İşte burada da beşşir kelimesiyle aynı ifade geçiyor. Müjde ver diyor. Sabredenleri. Bak ya, salih amel demek işte bunlar demektir. Peki sabredenler ne yapıyor? Ne yapıyorlar? اَلَّذ۪ينَ اِذَا اَصَابَتُمْ مُصِيبَتُمْ. Başlarına bir sıkıntı geldiği zaman şöyle derler. اِنَّا لِلّٰهِ. Biz Allah'a aitiz. Bir keresinde bir iş adamını görmüştüm. Çok sıkıntılı falan. Kaç yaşındasın dedim. 50. 51 sene önce neyin vardı? Hiçbir şeyim. Peki 50 sene sonra neyin olacak? Hiçbir şeyim. Ulan üzüldüğüne baksana sen. Sen imtihanı kazanmaya odaklan. Ne oluyor sana? Hemen rahatladı. Biz ne ya? Biz yani dün yoktuk, yarın gene yok olacağız. Bize tanınan şey var. Bu fırsatı çok güzel değerlendirelim. Ve beşşir-i sabredenleri müjdele. اَلَّذ۪ينَ اِذَا اَصَابَتُمْ مُصِيبَةٌ قَالُوا اِنَّا لِلّٰهِ. Başlarına bir musibet ki, ya ben sahipsiz değilim ki, ben Allah'a ait. O benim sahibim, Rabbim. وَاِنَّا اِلَيْهِ رَاجِعُونَ. Onun huzuruna çıkacağız. Önemli olan ona hesap verebilmektir. Bunlar önemli değil. Ulaike aleyhim, işte onların üzerinde var. Salavatun min Rabbim. Allah'ın destekleri olur. Siz ona güveniyorsanız o size, sizin için yeterlidir. Sizin için yeterlidir. Yani ne diyor Allah Ali İmran'da? İn yansurkumullah fela galibelekum. Allah size yardım ederse kimse sizi yenemez. Ben yahdülküm. Eğer Allah sizi yardımsız bırakırsa hemen derledi yansurukum min badi. Düşünün. Bundan sonra size kim yardım edebilir? Ve alallahi felyetevekkelil mu'minun. Müminler sadece Allah'a güvenip dayansınlar. Onun dışında neye dayanırsan seni yarı yolda bırakır. Sadece Allah'a dayanacaksın.
Ali İmran suresi 160. ayet.
160 mı? Tamam. 160. Ali İmran 160. ayet. Şimdi da diyor ki Allah-u Teala, şimdi onlar için güzel bir ödül var diyor. Peki nasıl bir ödül? Bu güzel ödül acaba ahirette mi? Elbette. Dünyada yok mu? Tabii ki var. Şimdi siz Muhammed Aleyhisselam, yani bir dünyevi gözle bakın. Muhammed Aleyhisselam Mekke'den Medine'ye gitmek zorunda kalıyor. Çünkü can güvenliği ortadan kalkmış. Giderken 3 gün kadar şeyde, mağarada bekliyor. Yanında bir tek Ebu Bekir radıyallahu anh var. Ona diyor ki üzülme diyor. La tahzen innallaha ma'ana. Üzülme diyor. Allah bizimle beraber. Allah beraberse dünyada seni üzecek bir şey olur mu? Bakın bir mağara, 2 kişi. Ne oldu? Ev yok, bark yok, çoluk yok, çocuk yok, hiçbir şey yok. Allah Allah. Bundan daha kötü durum düşünebilir mi? Ama belki ondan sonra Medine'ye gidiyor. Millet büyük bir devlet başkanını karşılar gibi karşılıyorlar. Ondan sonra kısa sürede Medine'de Müslüman sayısı az olmasına rağmen Allah'ın verdiği güç ve kuvvetle, çünkü ne dedi Allah? Ali İmran suresinin 161'de ne dedi? Allah yardım ederse kimse size galip gelmez. Allah yardım etti. Muhammed Aleyhisselam kısa sürede Medine'nin hakimi oldu. Yahudileri topladı, Medine'nin müşrik kavmini topladı, onlarla bir anlaşma yaptı ve anlaşmanın yöneticisi de kendi oldu. Fiilen devlet başkanı oldu. Hadi buyurun. Demek Allah dünyada da veriyormuş. Sadece ahirette değil. Sonra işte öldürülmek istediği Mekke'ye hakim olduğu, işte onun aleyhine bir sürü oyunlar kuran, Yahudilerin hakim olduğu Hayber'i aldı. Sonra işte o zamanın en büyük devletleri olan işte Roma ve bir taraftan da Persleri uzaklaştırdığı yer dünyanın en güçlü devleti haline geldi. Hani dünyalık istiyorsan işte buyurun, böyle bir dünyalık zaten hayal edilemez. Edilemez. O şeyde Nur suresinin 50. ayeti miydi?
Nur 55.
55 mi?
55. ayet. Tabii şöyle. Allah içinizden inanıp güvenen ve iyi işler yapanlara vaat etmiştir. Kendilerinden öncekileri nasıl yeryüzünün hakimi kıldıysa onları da kesinlikle yeryüzünün hakimi kılacaktır.
Hadi buyurun işte. Belki dünyalık da vaat ediyor Allah. Mesela şeye kadar düşünün. Osmanlı hakimiyeti ortadan kalkıncaya kadar yeryüzünün hakimi kimdi? Müslümanlardı. Ama Müslümanlar Müslümanlıklarını terk edince Allah bizi kötü duruma düşürdü. Ama şu anda da eğer dikkatli bir şekilde Allah'ın emirlerine uyarsak yeryüzünün hakimi tekrar Müslümanlar olacaktır. Ahiret, ahirette de verecek. Allah sadece ahirette vermiyor, dünyada veriyor ama bunun tek şartı şikayet etmeden. Durum ne olursa olsun, işte Muhammed Aleyhisselam'ın o mağaranın içerisinde Ebu Bekir radıyallahu anh söylediği gibi korkma. Allah bizimle beraber. Korkma. Allah'a güvenip dayanmak lazım. Müslümanların en büyük problemi Allah'a yeteri kadar güvenmemeleridir. Makitine fihi ebeda. Kesintisiz olarak orada kalacaklar. Mesela işte Müslümanların yakın zamana kadar kesintisiz bir hakimiyeti vardı. Ama bugün gayrimüslimler kısa süreli bir hakimiyet elde ettilerse de yine eğer Müslümanlar dinlerine dönerse tekrar kesintisiz dünya hakimiyeti, bir de ahirette de zaten Allah-u Teala'nın vereceği cennet nimetleriyle mutlu ve huzurlu olacaklardır. Peki bu bir grubu suçlarıyla denk bir cezayla uyarmak için bir de bir başka grup var. Ve indirellezine galu tehazallahu velada. Allah çocuk edindi diyenleri de uyarsın diye. Kim diyor bunu? Yahya Hoca'dan dinleyelim.
Evet, bunu üç grupta söylüyor. Yani tarihen baktığımız zaman bir Yahudilerden böyle bir iddia var. Yahudiler Üzeyr Aleyhisselam'ın Allah'ın oğlu olduğunu iddia ediyorlar. Bir grup Yahudi. Hristiyanlar da biliyorsunuz Hazreti İsa'nın Allah'ın oğlu olduğunu söylüyorlar. Bir de Mekke müşrikleri var. Onlar da melekleri Allah'ın kızları kabul ediyorlar. Yani iki grup Allah'ın oğlu olduğunu, bir grup da Allah'ın kızı olduğunu söylüyorlar. Bununla ilgili ayeti görelim. Mesela Tövbe suresi 9. surenin 30. ayeti. Orada Cenab-ı Hak diyor ki وَقَالَتِ الْيَهُودُ, işte Yahudiler, yani bir grup Yahudi en azından böyle şöyle söylüyorlar. Uzeyrun İbnullah. Üzeyr Allah'ın oğludur. Vakaletin Nesara, Hristiyanlar da şöyle diyorlar. El Mesih İbnullah. Mesih Allah'ın oğludur. Bir grup böyle diyor, bir grup böyle diyor. Cenab-ı Hak da diyor ki zelike kavluhum bi efvahim. Bu onların kendi dillerine doladıkları yalan dolan bir söz. Hiç biraz sonra ayet de söyleyecek zaten. Ona dair ellerinde hiçbir bilgi yok. Tamamen babalarından, atalarından böyle duymuşlar. Onlar da delilsiz olarak bir iddia ortaya atmışlar. Bunlar da körü körüne o iddianın peşinden gidiyorlar. Peki Mekke müşriklerinin buna dair şeyleri ne? Onlar da diyorlar ki mesela En'am suresinden bakalım ona 100. ayet. Ve ce'alû lillâhi şurakâ el cinne. Onlar cinleri bir defa melekleri Allah'a ortak sayıyorlar. Ve halakahum. Halbuki Allah onları yarattı. Ve harakû lehû benîne ve benâtin bi gayri. Bakın hiçbir bilgiye dayanmadan Allah'ın oğulları kızları var diye de kestirip atıyorlar bunlar. Meleklere dişi isimleri takıyorlar. Ve diyorlar ki Allah bunları çocuk kız edindi. Kendisine kız olarak edindi. İşte Enbiya suresi Kur'an-ı Kerim'in 21. suresinin 26. ayetinde de diyor ki Ve kalu, onlar şöyle dediler. İttekazer rahmanu veleda. Bakın, Rahman çocuk edinmiştir. Onun çocuğu var. Subhane. Asla diyor Allah. Böyle bir şey Allah'a yaklaştırılamaz. Peki nedir bunların çocuk diye izaf ettikleri melekler? Bel aksine onlar ibadun mükramun. Onlar Allah'ın ikramını görmüş değerli kullardır birer. Onlar da Allah'ın yarattığı birer kul. Allah hiç yarattığından şey edinir mi? Evlat edinir mi yani? Böyle bir şey olabilir mi? Olmaz. La yesbikunehu bil kavli ve hum bi emrihi ya'melun. Onlar onun sözünün önüne geçmezler. Hep Allah'ın emriyle hareket ederler. Böyle ayet devam ediyor. Bir ayet daha görelim onunla alakalı. Mesela Bakara suresinin 116. ayeti. Orada da Cenab-ı Hak diyor ki وَقَالُوا şöyle dediler اِتَّخَذَ اللّٰهُ وَلَدَا Allah çocuk edindi. Birileri böyle dedi. سُبْحَانَ Asla Allah'a böyle bir şey yakıştırılamaz. بَلْ لَهُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَالْاَرْضِ Ya zaten yeryüzünde, göklerde her ne varsa Allah'a ait. Her şey zaten Allah'ın. Allah'ın hiç çocuk edinmeye falan bir ihtiyacı olabilir mi? Her şey kendisininken. Neye ihtiyaç duysun ki böyle bir şeye? Küllün lehu kanitun. Her şey Allah'a içtenlikle boyun eğiyor zaten. Bu melekler de ona dahil. Yahudilerin söylediği Üzeyr aleyhisselam buna dahil. Hristiyanların Allah'ın oğlu dediği İsa aleyhisselam buna dahil. Bunlar asla böyle bir iddiada falan da bulunmuyorlar hiçbir şekilde. Bedi'us semavati vel ard. Gökleri ve yeri örneksiz yaratandır Allah. Ve izâ kazâ emran fe innemâ yekûlü lehu kün fe yekûn. Allah bir şeyin olmasına karar verdiği zaman o şeye sadece kün der. Oluş, meydana gel, o da usulüne uygun bir şekilde oluşmaya başlar diyor Allah. Dolayısıyla Allah'ın haşa başka bir ayette belirtildiği gibi bir eşi olmadığı gibi ve lem tekun lehu sahibeh diyor Allah. Yani Allah'ın bir eşi yok ki çocuğu olsun. Yani sizin Allah'a çocuk isnat etmeniz için haşa önce Allah'a bir eş isnat etmeniz lazım. Allah'ın eşi yok, nereden çocuğu olsun? Artı her şey zaten onun. Hangi ihtiyaçtan dolayı eş veya çocuk edinecek Allah? Allah'ın hangi ihtiyacını bunlar karşılayacaklar? Hiçbir şekilde böyle bir şey olamaz. İşte Allah diyor ki bu Kur'an Allah çocuk edinmiştir diyen Yahudileri, Hristiyanları, Mekke müşriklerini ve bu manada olacak her kim varsa onları uyarsın diye indirilmiş bir kitap. Kur'an'ın bir özelliği.
Tabii şimdi bu Yahudiler diyorlar ki Üzeyr'e biz hiçbir zaman Allah'ın oğludur demedik diyorlar. Şimdi bunlar hep şöyle yaparlar. İsa Aleyhisselam'a inanmaları gerekirken, Mesih'i beklerken, İsa Aleyhisselam hoşlarına gitmeyen şeylerle gelince hemen onu öldürmeye kalktılar. Ona karşı o kadar mucizelerle geldi. Sadece işte 12 havariden başka inanan olmadı Kur'an-ı Kerim'e baktığımız zaman. Peki hatta onlar da Allah işte gökten bir şey indirebilir mi diye İsa Aleyhisselam'ı şaşırtan taleplerde bulunuyorlar. Neyse. Sonra İsa Aleyhisselam'ı öldürmeye kalkıyorlar. Allahü Teala da onu vefat ettirip göklere yükseltiyor ruhunu. Şimdi bunlar kitaplarında yazılı olmasına rağmen bekledikleri İsa hoşlarına gitmediği için inanmıyorlar. Aslında inanmamayı organize edenler onların hep hocaları. Niye? Çünkü İsa Aleyhisselam onlara haram kılınan bazı şeyleri helal kılıyor. Bir takım yağlar falan. İstersen sen onu sen bir anlat.
Şimdi onunla ilgili ayette Âl-i İmrân suresinde geçiyor.
Böyle uhille lehum.
Evet, yani Âl-i İmrân suresinin 49. ayetinde İsa Aleyhisselam'ın İsrailoğullarına elçi olarak gönderilmesinden bahsediyor. Diyor ki İsa İsrailoğullarına elçi olarak gönderildi ve onlara şöyle söyledi. İşte ben size Rabbinizin bir ayetiyle, mucizesiyle geldim. Sizin için balçıktan bir kuş heykeli yaratır. Ona üflerim de Allah'ın izniyle o kuş olur, uçar. Doğuştan kör olan ve alaca hastalığı olanları iyileştirir. Allah'ın izniyle ölüleri diriltirim. Evlerinizde neler yediğinizi, neler biriktirdiğinizi bildiririm diyor. Eğer Allah'a inanıp güvenen kimselerseniz bunlar Allah'ın birer ayeti, mucizesi, benim de Allah'ın elçisi olduğumu birer kanıtı. Başka, ve ben önümdeki Tevrat'ı tasdik etmek, işte 50. ayet, ve size haram kılınmış bazı şeyleri helal kılmak için geldim. Evet, haram kılınmış bazı şeyler. Bunlar hani İsrailoğullarına haram kılınan her türlü yiyecek değil. Nisa suresinde Allah Teala ve başka ayetlerde de tabii ki, ama özellikle Nisa suresinin 146. ayetinde de buna atıf var. Bir saniye, tam ayet yanlış olmasın.
Enam değil.
Evet, Enam olacak. Nisa'da da var da onun numarası değişik. Şimdi Enam suresinin 146. ayetinde, 145. ayetinde önce bize haram kılınanları anlatıyor Allah. Ondan sonra 146'da da diyor ki, Yahudilere de diyor biz, tırnaklı hayvanların, sığır ve davar hariç, tırnaklı hayvanların tamamını haram kıldık. Sığır ve davarların da sırtlarına ve bağırsaklarına yapışık olanlarla kemiklerine karışanlar hariç iç yağlarını bile haram kıldık onlara. Niye? Devamında anlatıyor Allah. Diyor ki biz bunu onların batıl yollarla üstünlük kurma çabalarına karşılık bir ceza olarak yaptık. Yani normalde bunlar onlara helaldi ama onlar bazı şeyler yaptılar. İşte bu Nisa suresi, biraz önce numarayı hatırlayamamıştım. Nisa suresinin 160. ayetinde diyor ki Allah, Yahudilerin yanlış tutum ve davranışları ve birçok kimseyi Allah'ın yolundan engellemeleri sebebiyle onlara helal kılınmış olan, normalde temiz olan bazı şeyleri ceza olarak onlara haram kıldık. Başka ne yapmışlar? Kendilerine yasak edildiği halde faiz almaları sebebiyle. Başka, ve insanların mallarını batıl yollarla, haksız yollarla yemeleri sebebiyle bunlara ceza olarak bir takım yiyecekler, işte Enam 146. ayete belirtilen yiyecekler Allah haram kıldık diyor. İsa Aleyhisselam geldiği zaman işte diyor ki ben Tevrat'ı tasdik etmek üzere geldim önünde bulduğumu, ama ne oluyor? Tevrat'ın size ilk başlarda asli olarak haram kıldığı şeylere dokunmayacağım. Sadece size ceza olarak haram kılınan bu şeyler var ya, onların helal olduğunu söylemeye de geldim aynı zamanda. Yani İştekler orijinaline döndü. Ana haramlar duruyor ki onlar bizdeki haramların aynısı. Kandır, ölmüş hayvandır, domuz etidir, Allah'tan başkası adına kesilmiş hayvandır. Bunların haramlığı Tevrat'ta var, İncil'de de var, aynen devam ediyor. Kaldırılan bazı haramlar ne? İşte bu Nisa, Enam 145 ve Nisa 160. ayetlerde atıfta bulunan şeyler. İşte iç yağlarıdır, ondan sonra tırnaklı hayvanların tamamı falan dedi Allah, onlar. Onları helal kılmaya geldim diyor.
Şimdi Yahya Hoca'nın söylediği son derece önemli de, bu konuda yapmış olduğu bir çalışması var. Helal gıda diye çok güzel bir çalışması var. Bugün bütün dünyada böyle Müslümanlar da, diğer gruplar da haramların sayısını öylesine artırmışlardır ki 4 tane haram var. Başka bir şey yok. Yok efendim işte müşriğin kestiği yenmez. Yok efendim işte besmele ile kesilmesi lazım. Bir sürü yalan yanlış şeyler. Allah-u Teala sadece Allah'tan başkasının adı anılarak kesilen yenmesini haram kılmış. Kanı haram kılmış. Domuz etini haram kılmış.
Bir de ölmüş. Kendiliğinden ölmüş.
Kendiliğinden ölmüş. Yani şey yapıyor ki, kesilerek ölmüş değil. Evet. Ölmüş hayvan etini haram kılmış. Başka bir şey yok. 4 tane haram var. Şeyde de, yani bugün İncil'de de öyle. Yerinde de öyle. Yahudilerden önce de öyle.
Evet.
Ama Yahudilerin az önce Yahya Hoca'nın okuduğu gibi bir yaptıkları bir takım yanlışlar var. Ama şimdi bu Yahudiler Muhammed Aleyhisselam'ı da bekliyorlar. Mekke'den yeni bir şey, yani o Ümmül Kura denen yerden ümmi bir peygamber çıkacak. Ümmi dedikleri yani Mekkeli demektir. Yoksa bize öğretildiği gibi okuma yazma bilmeyen değil. Şimdi Muhammed Aleyhisselam ne zaman geliyorsa hemen karşı çıkıyorlar. İstersen şu Enam suresinin 19-20-21. Ayetlerinde bir mealini oku.
Enam?
Enam 19-20-21.
Kul eyyü şeyin ekberu şehade.
Evet, evet.
Evet. Onlara kimin şahitliği daha büyüktür diye sor ve de ki benimle sizin aranızda şahit Allah'tır. Tamam. Bu Kur'an bana sizi ve ulaştığı herkesi onunla uyarayım diye vahyedildi.
Sizi dedi Yahudiler ve Hristiyanlar. Evet. Devam et.
Siz hiç Allah'la birlikte başka ilahların da olduğuna şahitlik eder misiniz? De ki ben şahitlik etmem. Şunu da de. Şüphesiz o tek ilahtır. Ben ona ortak saydığınız her şeyden uzağım. Kitap verdiğimiz kimseler onu kendi çocuklarını tanıdıkları gibi tanırlar.
Kim o?
Muhammed Aleyhisselam.
Muhammed Aleyhisselam Allah'ın elçisi olduğunu.
Kendi çocuklarını kendi, tanır gibi tanırlar
yani
onları.
Yani şöyle 1 milyon insan içinde kendi oğlun, bu benim oğlum, benim kızımdır dediğin insan? Zaman yok ya bu değil başkası dese birisi ne dersin? Ya benim oğlumu kızımı sen mi bana öğreteceksin? Bu derece kendi çocuklarını tanıdığı gibi tanıyor. En küçük şüphe yok Muhammed Aleyhisselam. Devam edelim.
Kendilerini hüsrana uğratanlar ona inanmayanlardır. Bir yalanı Allah'a mal edenden veya onun ayetleri karşısında yalana sarılandan daha büyük yanlış yapan kişi kimdir? Şu bir gerçek, yanlışlar içinde olanlar umduklarına kavuşamazlar.
İşte şimdi diyorlar ki biz Üzeyr Allah'ın oğludur demedik diyorlar. Niye demedik diyorlar? İşte bunun için de Tevrat'ta, Ezra bölümünde, diğer bölümlerde bir takım oynamalar yapıyorlar. Onu da Allah-u Teala bize Maide suresinin 15. ayetinde söylüyor. Diyor ki ey ehli kitap, size işte Resulümüz geldi. Gizlediğiniz birçok şeyi ortaya çıkarıyor, birçok şeyi de affediyor. Ama hala gizlemeye devam ediyorlar. Şimdi mesela Üzeyr Aleyhisselam'la ilgili olarak ben şimdi Yahya Hoca'dan bu Bakara 259'un mealini bir okumasını şey yapayım.
Evet, Bakara suresi 259. ayet şöyle mealen: şu kişiyi de gözünde canlandırmaz mısın? Tavanlarının üstüne çökmüş bir kente uğramıştı da Allah burayı ölümünden sonra nasıl canlandıracak demişti. Bunun üzerine Allah onu 100 yıl süreyle öldürdü, sonra diriltti. Ne kadar kaldın diye sordu. Bir gün kaldım, belki bir günden de az dedi. Allah dedi ki yok, 100 yıl kaldın. Yiyeceğine ve içeceğine bak, hiç bozulmamış. Bir de eşeğine bak. Bu seni insanlara bir ayet, yani bir mucize yapmamız içindir. Şimdi eşeğinden kalma kemiklere bir bak. Yerden nasıl kaldıracağımızı, sonra nasıl ete büründüreceğimizi gör. Bunlar bütün açıklığıyla ortaya çıkınca o şöyle dedi. Biliyorum ki Allah her şeye bir ölçü koyar.
İşte mesela Allah'ın insanlar için ayet yaptığı bir şeydir. Aleyhisselam'dır. Bir de İsa Aleyhisselam'dır. İsa Aleyhisselam babasız dünyaya gelmiştir. Peki Üzeyr Aleyhisselam da şimdi bu yıkılan kent Kudüs. Bu Babil sürgününden önce Buhtun Nasr geliyor. Kudüs'ü yakıp yıkıyor. Epeyce kişiyi öldürüyor. Kalanları da Babil'e götürüyor. Ve orada bir süre kalıyorlar falan. Ondan sonra Babil sürgününden gelenlerle ilgili olarak Tevrat üzerine çok dikkatli çalışılırsa, o kadar böyle sağa sola çekmişler ki şeyleri, ifadeleri, insanlar doğru anlamasınlar diye. Orada çok net olarak görürüz ki Kur'an-ı Kerim'in 100 yıl ölüyor, bak geliyor şeyden, doğrudan doğruya şey, hatta o dipnotu da bir okur musun?
Bu Tevbe suresinin 30. ayetinde de herhalde var aynı dipnot.
Okuyor şeyde.
Bakara 259'daki.
Evet. İşte, tamam, Tevbe'yi oku.
Bir de tamam, bu kent Buhtun Nasır, yani Nebukadnezar tarafından yıkılan Kudüs.
Ha, aynıymış.
Kudüs'tür. Beyt-i Makdis, surlar ve saraylar yıkılmış, halk kılıçtan geçirilmiş ve sağ kalan 10 bin kişi de köre olarak Babil'e götürülmüştü.
Bak, bunlar Tevrat'ın Yeremya bölümünde olanlar. Evet.
Evet. Bu ayet ve ilgili diğer ayetler Tevrat'ın Babil sürgününü anlatan bölümleriyle beraber bir anlam bütünlüğü içinde okunup sıralanınca bu ayette sözü edilen kişinin Perslerin Babil'i fethetmesinden sonra Kudüs'ün yeniden inşası için gönderilen ilk kafilenin başındaki Ezra, yani Üzeyr Aleyhisselam olduğu görülür.
Evet, yani Kudüs yeniden inşa etmek için Persler Babil'i işgal ediyorlar. Kudüs yeniden inşa etsin diye Üzeyr Aleyhisselam başkanında sadece erkeklerden oluşan bir kafile gönderiyorlar Kudüs'e. Devamını oku.
Bu ayete göre Kudüs'ü perişan halde gören Ezra şöyle dedi. Allah burayı ölümünden sonra nasıl canlandıracak?
Bak işte ayetteki şu. Nasıl canlandırılacak? Ölmüş ya bu ne biçim bir şehir ya? Ölmüş bitmiş. Evet.
4 gün sonra ortadan kayboldu.
Hı.
Ve tam 100 sene sonra Artaşasta'nın krallığının 7. yılında tekrar Kudüs'e geldi.
Bunlar hep Tevrat'ın ifadelerinden dikkatli bir şekilde okunduğu zaman çıkarılan şey. 100 sene sonra geliyor oraya. Şimdi Tevrat'ta da 100 sene sonra, Kur'an-ı Kerim'de de ne diyor?
100 yıl
100 sene öldürdü seni. Bu insanlara ayet yapacağım. Şimdi İsa Aleyhisselam ayet yapıldı. İsa Aleyhisselam Allah'ın oğlu demediler mi? Şeyde ayet nedir? Bir belge yani. Bak bu işte Allah'ın şeyi. 100 sene burada kaybolmuş. Nereye gitmiş belli de 100 sene. O da bilmiyor. Allah öldürmüş, tekrar diriltmiş. Ve geliyor Kudüs'e. Herkes, böyle bir kişi geldiği zaman herkes ne olur? Tanıyanlar da var orada. Dolayısıyla çok büyük bir de Tevrat'ı getiriyor, okuyor. İstersen devamlı
evet, okuyor. Bu ayete göre Allah onunla konuştu ve onu İsa Aleyhisselam gibi insanlar için bir ayet yaptı. O da yıkım sırasında kaybolan Tevrat'ı getirip insanlara okuyunca büyük bir ilgiyle dinlendi. Mucizevi kişiliğinden dolayı Hristiyanlar nasıl İsa Aleyhisselam Allah'ın oğlu dedilerse, Yahudiler de Ezra'ya, yani Üzeyr'e Allah'ın oğlu dediler.
Tamam.
Evet.
Dolayısıyla şimdi burada yani hatta bugün bakın bugünkü Tevrat'ı açın, bu şey Davut Aleyhisselam'a ait kitabın adı neydi orada? Bir,
Mezmurlar.
Mezmurların bakın orada güya Allah onlara demiş ki bu açıp okursanız görürsünüz. Siz ilahlarsınız. Ama insanlar gibi öleceksiniz. Ya Allah size ilah der mi? Bugün işte Gazze Savaşı'nda da görüyorsunuz, kendilerini ilah kabul ediyor adamlar. Ya yok efendim biz Allah'ın oğlu demedik. İşte bunlar hep böyle yalanlara şeylerini devam ettiriyorlar. Çünkü Müslüman olmak istemiyorlar. Bekledikleri Muhammed Aleyhisselam'a inanmak istemiyorlar. Evet, şimdiden devam edelim. Bunlar bu konuda kendilerinin herhangi bir bilgisi yok. Ağızlarından çıkan kelime, o ne kadar büyük laf ediyorlar, ne kadar ağır, ne kadar kötü bir söz. Allah'ın oğlu demeleri, Allah'ın evladı demeleri. Nereden çıkarıyorsunuz? İn yekulûne illâ kezebûne, sadece yalan söylüyorlar. Yalan söylüyorlar. İşte şeyde de var, hani Bakara suresinde de وَلَمَّا جَاءُمْ كَفَرُوا بِهِ. Muhammed Aleyhisselam Medine'de bekliyorlar. İşte gelecek, Mekke'den bir nebi çıkacak. Nasıl geliyorsa herkesten önce kendileri kafirlik ediyor. Çünkü hesaplarına gelmiyor, işlerine gelmiyor. Evet, şimdi Muhammed Aleyhisselam da onların bu tavırlarını görünce üzülüyor tabii. Mekke'dekiler de öyle. Ya bütün gerçekleri anlatıyor. Mekkeliler de ne diyorlardı? Eğer sen buna inanırsak evet.
Eğer seninle birlikte gelen bu hüdaya, rehbere uyacak olursak bizi buradan sürer diyor yani. Sürüp gideriz. Yani
tamam, doğru, güzel şey yapmışsın ama ya bak bütün dünyadan buraya geliyor Hacı Umre yapmaya. Bak şu, bu arada şunu da söyleyeyim. Allah-u Teala Kabe'yi müminler için değil, insanlar için. Hatta oradaki Arafat'a kadar o bölge İnsanlar için bina eden bir şey yapmıştır. Dolayısıyla insanlığın kurulduğu günden beri oraya hac ve umre için gidilir. Bir tek Nuh tufanı dolayısıyla bir ara aksatılmıştır. İbrahim Aleyhisselam o binayı tekrar şey, eski haline getirmiş, tekrar bir hac yapmış ve insanları Hac suresinde belirtildiği bir davet etmiştir. Şimdi ne diyorlar? Bir
biz
de orası dünyanın en büyük ticaret merkezlerinden bir tanesi. Yahu biz de sana inanırsak buraya kimse gelmez. Gelir bizi burada söküp atarlar ya. Bunu söyleyen, Muhammed Aleyhisselam'a gelen kitabın doğru olduğunu anlamayan birisi olur mu? Pekala, anlamışlar. İşte Muhammed Aleyhisselam da Mekke'de bunları görüyor. Medine'de öbürlerini görüyor. فَلَعَلَّكَ بَاخِوُنْ nefsek. Ya sen neredeyse kendini yiyip tüketiyorsun. Muhammed Aleyhisselam'a diyor Allah-u Teala. Niye? Ali atarihim, Ali atarihim, arkalarından. Ya anlatıyorsun. İyi anladılar Allah'a şükür. Bir de bakıyorsun dönmüş gidiyorlar, sanki sen hiç konuşmamışsın gibi.
Dalga geçiyorlar.
dalga geçiyorlar. Siz de bu tür insanlarla çok karşılaşıyorsunuz. Biz de çok karşılaşıyoruz. Diyor ki اِنَّمْ يُؤْمِنُوا بِهَذَا الْحَد۪يسِ Bu söze inanmadıkları takdirde. Bu söz ne? Allah'ın sözü. Esefa, üzüntüden. Muhammed Aleyhisselam üzülüyor. Yani ya gayet açık işte anladılar, kavradılar, her şey tamam. Hesaplarına gelmiyor. Muhammed Aleyhisselam da üzülüyor. Allah-u Teala diyor ki اِنَّا جَعَلْنَا مَا عَلَى الْاَرْضِ Bu yeryüzünde ne var ne yoksa işte Mekke'ne, Kâbe'ne, oradaki ibadet yerleri de aynı, Medine'de işte efendim madenler, petrol, tarlalar, mallar, mülkler, altın, gümüş hepsi nedir? Bunları bir süs olarak yaptık, yeryüzünün süsü. Ne olacak? İnsanlar çok hoşlarına giden şeyle mi ilgilenecekler yoksa doğrularla mı? Doğrularla ilgilendiğin zaman birazcık sıkıntıya katlanman gerekiyor. Ama illa benim dediğim gibi olsun dersen yoldan çıkarsın. Allah ne demişti o diyebilirsen işte o zaman Allah'a teslim olmuş olursun. Peki bunu niye böyle yapmış Allah? لِنَبْلُوَهُمْ اَيُّهُمْ اَحْسَنُ عَمَلًا Hangisi daha güzel iş yapacak diye onları zor bir imtihandan geçirelim. Çünkü açlık olacak, okuduk ya Bakara suresinde, korku olacak, gayet normal. Açlık olacak, mal noksanlığı olacak, can noksanlığı olacak, gelir noksanlığı olacak. Ne olursa olsun, ya benim zaten neyim vardı ki dünyaya gelirken hiçbir şeyim yoktu. Giderken de bir şey olacak. Ne olacak? Ben bir kefenim olacak. Kefenin de olacak. O senin o sarıldığı, kefene sarılmasan da öylece şey yapsan, senin açısından hiçbir şey fark etmiyor. Ondan bile haberin olmayacak ki. Ölmüş et ve kemiklerden oluşan bir şey. Ne isterse altın tabut yapsınlar. Senin ondan haberin bile olmayacak. O zaman kendini bu imtihana hazırlan, imtihanı kazanmaya odaklan. Bu dünyada kalacak değilsin. Evet. Ondan sonra diyor ki yani bu dünyaya aldanmayın Allah. Ve inna leca'ilune ma aleyha. Yani bu yeryüzünde bulunan o gördüğünüz şeyler ne var ne yok hepsi kesinlikle şöyle yapacağız diyor. Sa'iden yani bu böyle yerle dümdüz bir düzey haline getirecek, yüzey haline cülüze kupkuru. Yani şimdi mesela şimdi Süleymaniye'deyiz. Yani ahirette yeniden dirildiğimiz zaman birisi dese ki bak burası Süleymaniye. Aa bizim vakıf binası nerede? Hiç yok. Aa Süleymaniye camisi de yok. Boğaz da kaybolmuş. Aa Haliç de yok. Her taraf dümdüz. Hiçbir şey yok. Dağ da yok. Hiçbir şey de yok. Allah Allah. Bana ne? Böyle işte. Hiçbir şey kalmayacak. Her şey yok olup gidecek. Onun için sen hiç önemseme. Sen de zaten bu dünyada bir kiracı gibisin. En büyük bina senin olsan bile çıkıp gideceksin yani. Fark etmez. Evet. Şimdi senin burada şey var mı?
Bu 6. ayetle ilgili bir iki benzer ayet okuyayım ben. Bu Kehf suresinin 6. ayetinde dedi ya Cenab-ı Hak Resulullah'a hitaben. Onlar Kur'an'a inanmıyorlar diye arkalarından sen neredeyse hani üzüntüden kendini yiyip bitireceksin. Bu hani Resulullah'ın psikolojisini anlatan oldukça önemli bir ayet. Resulullah da bizim gibi etten kemikten insan işte. Allah Teala tarafından insanları uyarsın, müjdelesin diye gönderilmiş. Geliyor insanlara anlatıyor. İnsanların çoğu inanmıyorlar. Dalga da geçiyorlar Resulullah'la. Ona biliyorsunuz işte yalancı diyorlar, sihirbaz diyorlar, şair diyorlar, kahin diyorlar, mecnun diyorlar. Yani onu insanların içinde küçük düşürmek için ellerinden gelen her şeyi yapıyorlar. Onun haricinde Resulullah'a Mekke'de yaşama imkanı da vermiyorlar. Resulullah'ı Mekke'den çıkarıyorlar işte Medine'ye gitmek zorunda kalıyor. Bütün bunlar da demek ki Resulullah da ya diyor yani anlatıyorum inanmıyorlar yani İşte kendini yiyip bitiriyor Resulullah. Diyor ki yani yapma. Niye? Çünkü senin görevin insanları inandırmak değil. İnsanları ikna etmek değil. Senin görevin insanlara Allah'ın ayetlerini ulaştırmak. Sen bu görevi yaptın mı? Sen ona bakacaksın. Ondan sonra inanmış, inanmamış, bu artık senin görev alanında değil. Şimdi bununla ilgili birkaç ayet görelim. Mesela anlaşılsın. En'am suresinin 35. ayeti bu konuyu bize biraz daha ayrıntılı bir şekilde anlatıyor. Diyor ki, hatta daha üste bakarsak 34. ayete, belki biraz daha 33'e, 33 daha iyi. Diyor ki, onların söylediklerinin kad ne'lemu innehu la yahzunuke allazi yekulun. Onların söylediklerinin seni çok üzdüğünü biz gayet iyi biliyoruz. Üzülüyor Resulullah. Ya üzülmez misiniz siz? Allah sizi bir görevle görevlendirmiş. O görevi yaptığınız için insanlar size demediğini bırakmıyor. Diyor ki çok üzülüyorsun biliyoruz ama şunu da sen bil ki onlar seni yalanlamıyorlar. Hani onların derdi seninle değil. Onlar Allah'ın ayetlerini bile bile inkar ediyorlar. Yani onların derdi Allah'ın ayetleriyle. Yani onlara ağır gelen, onları sıkıntıya sokan Allah'ın ayetleri. Ama ne yapsınlar ki? Allah'a açıkça karşı çıkmak yerine seni kendilerine düşman belliyorlar. Seni hedef alıyorlar. O yüzden diyor sen bunları bir defa üstüne alınma. Onların derdi benimle, benim ayetlerimle. Ve şunu da bil ki 34. ayet. Senden önce gelen, gönderilen elçiler de aynı senin gibi yalanlandı. Onlara da yalancı dediler, şair dediler, şunu dediler, bunu dediler. Ama onlar tüm yalanlanmalarına ve eziyet görmelerine rağmen ne yaptılar? Sabrettiler. Ne zamana kadar? Bizim yardımımız onlara gelinceye kadar. Ama bakın, eziyet de gördüler bu uğurda. Allah'ın elçileri. Sabrettiler. Yani nitekim en sonunda da diyor Allah bizim yardımımız geldi. Zaten Allah'ın sözlerini değiştirebilecek hiç kimse de yok. O elçilerin haberlerinden bir kısmı da sana anlattık diyor bu Kur'an-ı Kerim'de geldi. Şimdi 35. ayete hep beraber dikkat edelim. Diyor ki ve inkâne kebur aleyke i'râduhum. Onların bu yüz çevirmeleri var ya, anlatıyorsun dinlemiyorlar. Anlatıyorsun alaya alıyorlar. Anlatıyorsun inkar ediyorlar. Ağır mı geliyor sana? Üzülüyor musun çok? فَاِنِ اسْتَطَعْتَ اَنْ تَبْتَغِيَ نَفَقًا فِي الْاَرْضِ. Ya hadi diyor gücün yetiyorsa yerden bir şey yap. Yerin altına inen bir delik aç. Del. Yer kabuğunu bir del. Ya da اَوْسُلَّمَنْ فِي السَّمَا. Göğe bir merdiven bul. Merdiven inşa et. Çık göğe. فَتَأْتِيَهُمْ بِآيَةٍ. Yani ya yerin altından ya üstünden bir mucize getir onları inandırmak için. Çok ağrına gidiyorsa eğer, gücün de yetiyorsa hadi bir mucize bul, ikna et, iman etsinler hepsi. Yapabilir misin? Yapamazsın. وَلَوْ شَاءَ اللّٰهُ لَجَمَعَهُمْ عَلَى الْهُدَى. İşte olayın çözüldüğü nokta. Bu kanunu, bu kuralı Allah koymuş diyor. İnsanlar inanıp inanmama konusunda serbesttirler. Eğer Allah böyle olacak dese, farklı bir düzen ortaya koyacak olsa zaten hepsini hidayette toplardı Allah. Yani Allah öyle olmasını murad etseydi hepsi iman ederdi, merak etme sen. Ama Allah ne yaptı? İmtihan için onları serbest bıraktı. Hür irade verdi. İsterlerse inanırlar, isterlerse inanmazlar. Kendileri bilirler. Ayet nasıl bitiyor? فَلَا تَكُونَنَّ مِنَ الْجَاهِلِينَ. Bak sakın cahillerden olma diyor Resulullah. Yani kendini bilmezlerden olma. Bu iş böyle. Ben bu sistemi böyle kurdum. O yüzden sen görevini yerine getir, ulaştır. Ondan sonra sana indirilenleri de sen kendin yaşa. Allah'ın emrettiklerini yap, yasaklarından kaçın. İnanmayanlara falan da üzülme, helak etme kendini. Çünkü ne demek istiyor yani Allah Teala? Yani sen başka işler için lazımsın. Dolayısıyla enerjini inanmayanlara üzülmekle tüketme. Bir ayet daha görelim bununla alakalı. O da Şuara suresinde aynı bunun gibi. Diyor ki Allah, ilk ayetlerde işte Tasin Mim, Tilki Ayetül Kitabül Mübin, bunlar apaçık olan kitabın ayetleridir. Lealleke bâhi'un nefseke ellâ yekûnû mu'minîn. Onlar inanmıyorlar diye neredeyse kendini yiyip bitireceksin. Tüketiyorsun kendini. İnneşe nunezzile aleyhim mines semâi âyeten fezallet e'nâkum lehâ hâdîn. Diyor ki biz eğer farklı bir tercihte bulunacak olsak gökten üzerlerine bir mucize indiririz de ona boyun eğip kalırlar. Yani ben onları zorla iman ettiririm diyor Allah. Eğer öyle olmasını istesem. Öyle bir şey yaparım ki mecbur inanırlar. İnanmak zorunda kalırlar zaten. Ama sistem öyle sistem değil. Sistem ne? İmtihan üzerine kurulmuş. İmtihanın da olmazsa olmaz olan parçası ne? İmtihanda olan şahsın hür olması. Kendisi isteyecek. Cennete mi gitmek istiyor? İnanır. İstemiyor mu? İnanmaz, cehenneme gider. Kendisi bilir. Allah ona o serbestliği tanımış. وَمَا يَأْتِيهِمْ مِنْ ذِكْرٍ مِنَ الرَّحْمَانِ مُحْدَثْ اِلَّا كَانُوا عَنْهُمْ اُرْضِينَ. İşte bakın bundan dolayı onlara Rahman'dan yeni bir bilgi gelmeye görsün, hemen ondan yüz çeviriyorlar. Dolayısıyla 6000 küsur ayet var. Getiriyorsun inkar ediyor. Getiriyorsun alayı alıyor. Bırak ne yapıyorsa yapsınlar. Kendini bilir. Bu dünyada serbestler. Heh, öbür tarafta onlara cezasını Allah diyor. Ben çekerim. Ben veririm onlara cezasını. Bununla ilgili son ayetleri de okuyayım ve bitsin. O da nereden olsun? Sık sık derslerde okuduğumuz bir sureden. Gâşiye suresinden olsun. 88. sure. Onun sonlarına doğru ben de burada önümdeki mealden iniyorum. Diyor ki Allah Muhammed Aleyhisselam'a hitaben. Bu ayetler hani ona inmiş ama bana da hitap etmiyor mu? Bize de hitap etmiyor mu? Hepimiz bu ayetlerin muhatabıyız. Bak diyor ki fezekkir, sen doğru bilgi ver. Sen hatırlat insanlara, Kur'an-ı Kerim'i söyle, Allah'ın emirleri böyle de, Allah'ın yasakları böyle de. Niye? İnnemâ ente müzekkir. Çünkü sen bu yüzden görevlendirildin. Senin görevin insanlara doğru bilgi vermek. Bu yüzden gönderildin. Lesne aleyhim bi müsaitir. Sen insanları hizaya getirmek falan durumunda, görevinde değilsin. Sen insanları hizaya getiremezsin. İlla, bakın ancak insanlar şunu bilsinler. Men tevella ve kefer. Kim Allah'ın ayetlerinden yüz çevirir? Kafir olursa feyuazzibuhullahul azabel ekber. Allah onu çok büyük bir azaba çarptıracak. Yani sen değil, siz değil, biz değil. İnanmıyorsa hesabını Allah sorar kardeşim. Peki inne ileyna iyabuhum, onların varacakları yer bizim huzurumuz. Sümme inne aleyna hisabuhum, onları hesaba çekmek de bizim işimiz diyor. O zaman bizim de bugün etrafımıza bu şekilde bakmak görevimiz. Biz söylüyor muyuz? Ulaştırıyor muyuz? Ona bakalım. Kendimiz yaşıyor muyuz? Ona bakalım. Neticede hesabımızı tek başımıza vereceğiz. Allah bana ne diyecek? Sen uydun mu? Uydun mu? Uydum. Ya Rabbi ama keşke o da. Ya sen ona karışma. Ona ben zaten soracağım. Niye böyle yaptı, niye yapmadı. Ama sen kendin uy, yaşa. Onlara da fazla üzülme demiş oluyor bu ayetlerde. Evet.
Tamam. Evet. Şimdi dersimizin sonuna geldik. Burada bir şeyi tekrar hatırlatayım. Yahudilerin Üzeyr Allah'ın oğlu dedikleri Tevbe suresinin 30. ayetinde açıkça belirtiliyor. Bakara suresinin 259. ayetinde 100 yıl ölüp tekrar dirilen kişinin Allah'ın bir ayeti olduğu ifadesi olarak belirtiliyor. Bu sadece İsa Aleyhisselam'la ilgili olarak geçiyor. İki, biri İsa Aleyhisselam, birisi Üzeyr Aleyhisselam. Yani o Bakara 259'a göre Üzeyr Aleyhisselam. Niye Üzeyr diyoruz? Çünkü o ayetle Tevrat'taki ifadeleri karşılaştırır, düzgün bir bu karşılaştırma yaparsanız 100 yıl Kudüs'e gelip ayrılan 100 yıl sonra tekrar geriye dönen kişinin onların Ezra dediği, Kur'an-ı Kerim'de Üzeyr dediği kişi olduğunu net bir şekilde görürsünüz. Bunun ayrıntılarını görmek isteyenler vakfımızın sitesinde Üzeyr Aleyhisselam'la ilgili bir makale var, onu okuyabilirler. Oradaki bütün ayrıntıları görebilirler. Özet bilgiyi de mealimizde Bakara 259'un dipnotunu, Tevbe 30. ayetin dipnotunu okuyarak bunu da bulabilirler. Allah-u Teala kitabını çok güzel, çok doğru anlamayı ve insanlar örnek bir şekilde yaşamayı cümlemize nasip eylesin. Hepimizi kendisine tam teslim olan kullarından eylesin. Allah hepinizden razı olsun.